أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hem Türkiye'de hem İslam aleminde, aynı zamanda bütün dünyada ciddi problemlerle karşılaşan kadın erkek ilişkileri konusundaki Kur'ani ilkeleri tespit etmek için yaptığımız ikinci ders. Bundan önceki dersimizde bir başlangıç yapmıştık. Allah razı olsun bizim İngilizce sistemimizin yöneticisi olan Zeynep Dönmez Hanım ve Türk Edebiyatı'nda uzman olan Özlem Ata Hanım Efendi ile birlikte birçok konuda çalışmalar yaptılar. Bu konuda da çalışmalar yaptılar. Birçok maddeler tespit ettiler. Geçen hafta onların bir kısmını şey yapmıştık. Bu hafta Fatih Orum Hoca ile de beraber kalan kısımlarından devam edeceğiz. Artık ne kadar gidebilirse gidecek. İnşallah bu konuları Allah-u Teala'nın Kur'an'da açıkladığı şekliyle tam ve güzel bir şekilde öğrenir, insanlara anlatır ve doğruların yaşanması için aracı oluruz. Allah-u Teala cümlemizi doğrulardan ayırmasın. Şimdi kaldığımız yeri Zeynep Hanım'a soruyorum. Nerede kalmıştık?
Bizim 11. madde olarak belirlediğimiz, tamam, nikah akdi bir kadın ve bir erkek arasında yapılır. Ailenin temel taşları bu iki kişidir. Bunun dışındaki birlikteliklere aile denmez.
Tabii. Yani kadın ve erkek arasında yapılıyor. Evet. Akdin tarafları kadın ve erkek.
Evet.
Akdin tarafları aileler değil, ya da bir tarafı erkek, bir tarafı kızın ailesi değil.
Kadın,
tabii bunu söylememin sebebi şu. Burada uzatmaya gerek yok ama Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde kadın akdin tarafı da olamaz. Nikah akdinde şahit de olamaz. Hanefi mezhebinde akdin tarafı olur. Erkek de tarafı olur. Ama şu var. Her iki taraf için de baskı ile evlenme işi kabul ettirilebilir. Öyle olduğu için mesela şeylerde, bu o üç mezhebin geçerli olduğu yerlerde kızın bir değeri yok ama zorla evlenme kabul ettirildiği için Hanefi mezhebinin geçerli olduğu yerlerde de kız kaçırmalar çok fazlaca olur. Nasıl olsa bir şekilde evet diye dedirtilir ona. Evet dediği andan itibaren nikah geçerli olur. Tabi bunların İslam'la uzaktan yakından bir alakası yok. Zaten ilgili ayetleri de biraz sonra okuyacağız. Evet, ondan sonraki maddemiz.
Evet, burada bir de şey vurgu yapmak istedik. Yani şu anda maalesef hem cinslerin birlikteliklerine de bir aile denip onların işte bir araya gelmeleri gibi durumlar Türkiye'de en azından resmi olarak söz konusu olmasa da yurt dışında söz konusu. Oysa ki Allah bizi bir erkek ve bir dişiden yarattığını söylüyor. Hucurat suresi 13. ayette ve yine Rum suresi 21. ayette de onlarla huzur bulasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratması Allah'ın ayetlerindendir diyor. Kendi tür derken işte insanın insan olan bir kadın, bir erkek, birer eşi olması konusundan bahsediliyor. O yüzden eş olanlar farklı cinslerden olurlar Allah'ın yarattığı şekliyle.
Zaten bunu Allah-u Teala Nisa suresinin 32 ve 34. ayetlerinde de bize açıkça ifade ediyor. Nisa suresinin 32. ayetinde mesela şöyle diyor. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Birinizi diğerinizden üstün kıldığı noktaları temenni etmeyin. Keşke bende olsa da demeyin. Şimdi birimizi diğerinden üstün kıldığı erkekler arasında da, kadınlar arasında da olur da, bu ayetin devamına baktığımız zaman o kadınla erkek arasındaki farklılıklara vurgu yapıyor Allah. Lir ricali nasibun min mektesebu ve lin nisai nasibun min mektesebun. Erkeklerin kendi kazançlarından bir payları var, kadınların kendi kazançlarından bir payları var. Yani birisinin, sizin hanım olmanız sizin tercihiniz değil, benim erkek olmam benim tercihim değil. Ama her birimizin de Allah'ın verdiği imkanlarla elde edeceğimiz, yani yapacağımız faaliyetlerden alacağımız sevap ya da günah vardır. Şimdi aynen bu ayetin şeyi açıklayıcısı olarak, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah mutlaka ayettir, ayetlerle açıklar.
Evet.
Hani burada da birisi diyebilir ki işte bu aileden bahsetmiyor bu ayet. Ama 34. ayet okuduğumuz zaman Er-ricalu kavvamune ale'n-nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Yani erkekler kadınlar üzerinde koruyucu ve kollayıcıdır. Neden? Bir kısmını diğer kısmından, diğerinden üstün kıldığı için. Mesela şeyde Ali İmran suresi 14. ayetinde de kadınları insanların en çok ulaşmak istedikleri bir hedef olarak altından, gümüşten ve diğer mallardan daha önde kabul ediyor. Dolayısıyla hiç kimse altını ortaya atmaz. Korunur. Dolayısıyla kadınları Allahü Teala koruduğu gibi kocalarını da korumaları gerekiyor ve çalışma mecburiyetinde de bırakılmıyor. Çünkü be bima enfaku min envalihim, mallarından harcamalarına karşılık. Şimdi bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd şunu oluyor. Erkeğe Allah kadından farklı olarak bir güç ve kuvvet, bir vücut gücü vermiş oluyor. Kadına da erkekten farklı olarak bir güzellik, bir çekicilik, bir ilgi odağı olma yeteneği vermiş oluyor. Dolayısıyla bunlardan birinin diğerinden farklı olması bir şey yapmış oluyor. Bir aile oluşturmalarına sebebiyet veriyor. Bu aile işte Rum suresinin 20. ayetinde de
21.
olduğu gibi birbirlerine karşı sevgi bağı.
Evet.
Çünkü birbirlerini çekici oluyor. Mesela bir mıknatısın, yani iki taraf da pozitif olduğu zaman bunlar birbirlerine ne yapar?
İnternet.
Biterler. Ama biri negatif, biri pozitifse çekerler. Yani çünkü biri diğerinden farklıysa. İşte kadın erkek birbirinden farklı olduğu için ikisi birbirini çeker ve bir bütünlük olur ve ayrı oluşmuş olur. Evet. Buyurun.
Tabii bu ayetin devamını yine tam olarak okuyayım. Rum suresi 21'in onlarla huzur bulasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratması da Allah'ın ayetlerindendir. Aranıza meveddet ve merhamet koymuştur diyor. Yani sevgi ve merhamet koymuştur. Bunu da düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Yani bu konu aslında üzerinde gerçekten düşünmesi gereken bir mevzu. Biraz daha değineceğiz diğer maddelerde. Onun için daha fazla şu anda
Niye
konuşmuyorum.
sevgi diyor? Yetmiyor mu sevgi? Tamam, birbirlerini sevmeleri yetmiyor.
Evet, davranış
İki
olarak da
erkek,
merhamet.
iki erkek de birbirini sever, iki kadın da birbirini, ama biri diğerini çekiyor, o onu çekiyor, o onu çekiyor.
Evet.
Meveddet dedi, yani o erkek kadında olanlara ilgi duyuyor, kadın da erkek de olanlara ilgi duyuyor. Dolayısıyla işte az önce söylediğim bir mıknatısla şey, yani negatif ucuyla pozitif ucun birbirini çekmesi gibi olmuş oluyor.
Yani birbirini istemek de bir çeşit aradaki bir şey, çekim.
Erkek ve kadının birlikteliği de fıtri bir şey. Yani
tabii,
olması gereken
fıtri bir
şey
şey.
bu. Diğerleri fıtri değil. Onun için bunu kabul etmeyen tırnak içerisinde sapkınlığı devam ettiren insan. Aslında Kur'an-ı Kerim'den bir örnek var. Yani işte hem cinsler arasında birlikteliğin normal kabul edilmesi, bunu bir hak, bir tercih meselesi gibi şey yapanlar için. Şeyde Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 78. ve Hicr suresinin de 71. ayetinde o sapkın insanlar Lut aleyhisselamın evine gelince Lut aleyhisselam kale ya kavmi haulâ ibnâti hünne etharu leküm diyor. Yani fıtri olanın, olması gerekenin ne olduğunu da onlara söylüyor. Yani onların yaptığı şeyin kabul edilemez olduğunu söyledikten sonra yapılması gerekenin de bu olduğunu söylemiş oluyor.
Ya şimdi izleyiciler senin kadar Arapça bilmez.
Türkçesini de
Evet, yani
söylesek
işte,
olacak.
evet,
İşte.
ey kavmim, işte kızlarım, bu doğru olan bu. Yani eğer bir birliktelikten bahsedecekseniz,
Sizin için temiz olan
temiz
budur.
olan budur. Oradaki temiz olan, fıtri olan, olması gereken şey budur. Yani eğer bir birliktelikten bahsedilecekse bu erkek ve kadın arasında olmalıdır. Fıtri olan budur.
O zaman temiz olan dışındakiler ne olur? Pis olur değil mi?
Evet. Evet.
Çirkin olur. Evet.
Bundan sonra bir diğer maddemiz evlenecek kişilerde aranması gereken şartlar. Bu tabii toplumumuzda da İslam aleminin geri kalan kısmında da çok ihmal edilen şeyler ve aslında Kur'an'dan da kaynağını almayan referanslarla hareket ediyoruz. İffetli olmak bunlardan bir tanesi. Rüşte ermiş olmak ve aralarında bir evlilik yasağı bulunmaması evlenecek kişilerde aranması gereken şartlar Kur'an-ı Kerim'e göre. İffetli olmaktan bahsedilen ayetler zaten Nisa 23-24. Ayetlere baktığımız zaman Nisa suresi 23. ayette Allah-u Teala evlilikteki haramları sayıyor. Yani kimin kiminle evlenmesi haramdır. Önce bunları sayıyor. Nisa 24'ün başında da bu biraz devam ettikten sonra 24. Ayette diğer kadınlar iffetli olmanız, zinadan uzak durmanız ve mehirlerini vermeniz şartıyla size helal kılınmıştır diyor Allah-u Teala. Birinci şart burada erkeğin iffetli olması. Şimdi maalesef toplumumuzda da düşünülen şey iffet denince ilk önce kadınlar akla gelir. Nedense erkeklerin iffetli olması konusu hep arka planda kalır. Oysa ki evlenmenin ilk şartı olarak helal olmanın ilk şartı olarak erkeğin iffetli olması sayılıyor. Bundan sonra zinadan uzak durmanız ve mehirlerini vermeniz şartıyla bunlar da nikahın olması gereken şartları.
Tabii şeyde de bu Maide suresi 5. ayette de kadın erkek kadınların da iffetli olması şartı var. Erkeklerin tabii de iffetli olması şartı var. Evet.
Tabii. Sonra rüşte ermiş olmak var. Bu Nisa suresi 6. ayette zaten bundan da bahsediliyor. Burada aslında yetimlerle alakalı başlıyor ifade ve yetimleri nikah çağına erene kadar deneyin diyor. Sınavlardan geçirin. Onlarda rüşt sezerseniz yani bir olgunluk, olgun davranışlar sezerseniz mallarını onlara hemen teslim edin diyor Allah-u Teala yetimlerin koruyucusu olan kişilere. Şimdi nikah çağına gelmelerini anlamak için nikah çağına eriştiklerinde ne olmuş oluyor? Rüşte ermiş oluyorlar ve bunun sonucunda da malları teslim ediliyor. Demek ki rüşt yani olgunluk bir malı yönetebilecek kapasiteye gelmekle ölçülebiliyor. Şimdi ilk başta insanlar düşündükleri zaman bunun nasıl evlilikle bağdaştırılabileceğini düşünebilirler. Fakat evlilikte ilk başta bir defa evlenirken mehir alıp verme durumu söz konusu ve bunu da kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin diye Allah-u Teala direkt ayetle emrediyor, erkeklere emrediyor ve kadının kendisine verilmesini emrediyor mehrin. Bu durumda zaten mehiri alacak olan kadın, verecek olan erkek her ikisinin de alacakları, verecekleri malı yönetebilecek seviyede, onların üzerinde tasarruf edebilecek seviyede bir mal yönetim kapasitesine sahip olmaları gerekiyor. Bu olgunluğa gelmiş olmaları gerekiyor. Ondan sonra şunu düşünebiliriz. Bir kişiye mal verdiğimiz zaman bununla ne yapacak? Bunu yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu? Bunu bir test edeceğiz. Peki bunu test ederken bir insan ne yapar elindeki malla? İşte alım satım yapar, bir işe yatırım yapar vesaire. Bu esnada sosyal iletişimde bulunması gerekir. Bunun yanında hesap kitap biliyor olması gerekir ve bunu yapabilecek asgari zeka seviyesi zaten normal bir insanın zeka seviyesidir. Bunun için yani akli melekelerinde de bir sıkıntı olmayacağı bu şekilde tespit edilmiş olur. Ve aynı zamanda da bu yaptığı eğer bir yatırım yapıyorsa bunun ileride ona kazanç sağlayacak bir şey olması gerekir. En azından kazanç sağlamayı hedefleyen işte bununla alakalı ileri görüşlülüğü olan bir kişi olması gerekiyor. Mal yönetimi dendiği zaman bu sadece para alıp vermek gibi kolay bir şey değil. Çok daha aslında farklı yönleri olduğunu görüyoruz sosyal olarak da. Bu nedenle bir kişinin mal yönetebilecek hale geldiği zaman rüşte ermiş olduğu fakat bunun da yine işte test edilerek onun belki velisi tarafından eğer anne babası yoksa eğer veya işte çevresindeki büyükleri tarafından olabilir. Denenmesi gerekiyor ve bu şekilde bir kişinin ancak nikah çağına geldiği anlaşılabiliyor. Şimdi rüşt dediğimiz, yani olgunluk dediğimiz
yani
şey,
burada bu bir kişi erkek değil yani. Hem evet. Kadın hem erkek.
Evet.
Çünkü biri alacak, kadın biri malı alacak, erkek verecek.
Evet.
Evet.
Yani her ikisinin aslında nikah çağına erişip erişmediklerinin test edilmesi lazım. Bu aslında bizde belki erkek çocuklar için daha küçük yaşlarda bile yapılabiliyor. İşte babaları birinin yanına versin, çalışsın, işte para kazansın, bununla bir şey yapsın, ama şu anda düşündüm, kız çocuklar için hiç böyle bir teşvik, böyle bir şey aranmıyor.
Yok, onlara da para vereceksiniz. Bakalım nasıl kullanabiliyorlar.
Evet.
Yani şimdi şöyle, siz bir evin hanımısınız. Evli bir hanımsınız. Eşiniz tamam, iyi güzel, parayı çok iyi kullanıyor falan. Ama mecburen size de bir para vermesi lazım. Ya da eve getirdiğim o malı mülkü, malı kullanmak için, parayı kullanma meselesi değil. Eve getirdiğim malları siz zayi ederseniz, gıda maddelerini çürütürseniz ya da iki kişilik yemek yerine 10 kişilik yemek yaparsanız, ondan sonra ne bileyim yani böyle saçıp savurursanız bu evde huzur olur mu?
Evet,
yani eşiniz ne kadar zengin olursa olsun orada onu bunaltırsınız yani. Zenginliği şey yapmaz. Aynı şekilde siz malı çok iyi yönetseniz bile eşiniz yönetemiyorsa bu da sizi bunaltır. Bu sebeple yani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu rüşt meselesi son derece önemlidir. Aksi takdirde şey olamaz yani, ailede huzur olmaz. Çok kısa sürede bakarsınız ki alacaklar kapınıza dayanmış. İşte Kur'an-ı Kerim evlenmek için bülugu şart koşuyor. Bülugu şart. Çünkü hatta اِذَا بَلَغُنْ nikah ayeti, Nisa suresinin 6. ayeti nikah çağına, yani artık evlenme çağına ulaşmış oluyor. Ki çok açık bir ifade kullanıyor. Nikah diyor Allah-u Teala, başka bir şey değil. Az önce sizin okuduğunuz bu Nisa suresinin 4. ayetinde de işte kadınlara mallarını, evleneceğiz kadınlara, yani saduka diyor, yani erkekler ben seni çok seviyorum falan, seviyorsan hadi malına göster diyor Allah-u Teala. Hadi öyle lafla değil. Böylece erkek o malı kullanacak duruma gelecek ki versin. Kadın da o malı kullanacak durumda olacak ki kendisi alsın.
Evet.
O zaman Kur'an-ı Kerim'in şart koştuğu şey bir, bülug çağı, iki, malı iyi kullanabilecek olgunluk. Onu şey diye, ama bugün ne deniyor? 18 yaşına geldi mi reşit. Yani bugün evlenme dairesine bakıyorlar. Yaşı 18 mi? Tamam. Abi ki böyle bir şey söz konusu değil. İsterse yaşı 80 olsun. Malını kullanamıyorsa bu adam evlendirilemez. Ya yani o zaman birisi bu şekilde evlendirilmiyorsa o zaman mecbur kalacak malını iyi kullanmaya evlenmek için. Kadın da öyle. Onun için de, onlar için de ciddi bir eğitim olacak. Evet.
Hocam Zeynep Hanım biraz önce bir ifade kullandı. Hakikaten benim de dikkatimi çekti. Burada ergenlikten sonra, belki de hemen ergenlikle birlikte, yani düşünün, belki bir çocuğa, 14-15-16 yaşındaki bir çocuğa milyonları teslim etmenizi Allah-u Teala emrediyor. Eğer bunda hakikaten rüşt varsa. Yani bu aslında çocukları erken yaşta hayata itmek, onun tabii içerisine sokmak, yani bu o kadar mucizevi bir şey ki. Hocam şimdi rüşt için en önemli kriter buysa, demek ki bir şeyler yapabilmek için gerçekten hayatın içine girmek, piyasadan geçmek. Şimdi düşünün, hiç bunları yaşamamış birisi akademisyen oluyor, yönetici oluyor. Yani hayatta hiçbir deneyimi olmayan insan.
Tabii, tabii.
Yani tehlike ne kadar büyük aslında. Yani.
Ekonomist oluyor, evet. Hiçbir ekonomik faaliyet yapmamış.
Evet. Yani sadece yaptığı tek şey internetten bir şeyler sipariş etmek, hayattaki tek iktisadi faaliyeti, ama bu adam düşünün iktisat öğretiyor insanlara.
İktisat profesörü oluyor, evet, mesela.
Dolayısıyla bu ayet hakikaten bir toplumu şekillendiren, yani herkesin gerektiğinde bir şeyler yapabilme yeteneğini ortaya çıkartabilecek bir ayet yani.
Ya burada vebtelul yetame, ya iptila ne demek? zor imtihanlara evet, sokacaksınız.
Evet. Kaybedebilecek yani.
Bakın eskiden, yani yine sık sık anlatıyorum, biraz rahatsız oluyorum ama yaşadığımızı anlatma durumundayız. Eskiden şey olurdu, yani mutlaka küçük çocuklar önemli işlere sokulup çalıştırılırdı. Bu ayeti, yani zor işlerde çalıştırın diyor.
Evet.
Nikah çağına ulaşıncaya kadar. Niye? Ya bir ticaret yapsın, alışveriş yapsın, bir iş yapsın, bir üretim yapsın. Bir şeyler üretsin.
Hakkını aramayı öğrensin.
Hakkını aramayı
öğrensin. İtiraz edebilsin.
İtiraz evet, edebilsin. Evet. Yani hayatın içinde olsun.
Evet.
Yani dolayısıyla şey de yani mesela işte Servet Bayındır'ı tabi biliyorsunuz, benim amcamın oğlu. Onun kardeşleri büyüyünceye kadar onlar çiftçilikle meşgul olurdu. Ben her yaz onlara gider yardımcı olurdum. İlkokul öncesinden yani. Sonra babam bana para verdi. Oğlum git ticaret yap dedi. Ne? Ne alayım baba? Oğlum ne alıyorsan al dedi. Çünkü benim için de yabancı değil. Çünkü arkadaşlarım bunu yapıyorlar. Mahallede arkadaşlarım yapıyor. Paraya ihtiyacı olduğundan değil. Yetişmem evet, için. Ondan sonra iş yerine götürdü bizi. Hem patron hem işçi yaptı. Dolayısıyla ve eskiden mutlaka çıraklık vardı. Ama şimdi öyle bir sistem ortaya koyuldu ki senin gibi gidiyor ilkokul. 15 tatil. Şimdi ben mesela hatırlıyorum, bu çalışmaya alıştırıldığımız için 15 tatil olduğu zaman öyle sıkılırdım ki, öyle rahatsız olurdum ki, ya bu ne zaman bitecek? Bitti mi bir hafta kendimi okula adapte edemezdim. Ondan sonra bir iki sene sonra o tatil şeyini kafamdan sildim. Mutlaka o vakitlerimi dolu geçirmeye başladım, o rahatladım. Ya 15 tatil. Yok efendim işte bayram, şu tatili, bu tatili, hafta sonu tatili, bunların tamamının değişmesi lazım. Biz bu dünyaya tatile gelmedik. Bu dünyaya çalışmak için geldik.
Evet, yani iş değiştirerek, farklı şeylerde evet, çalışarak.
Rahmetli babam öyle derdi. Oğlum yorulduysan iş değiştir derdi. O kadar.
Evet. Hocam şimdi 7 yaşında çocuk bir giriyor sistemin içerisine. Üniversiteyi de okuyorsa 25 yaşında mezun oluyor. 25 yaş. Yani hayatın içine girmemiş, hiçbir şey yapmamış. Yani ondan
en
sonra
önemli vakitleri evet, boş geçmiş.
Ondan sonra da devletin verebileceği bir görev için bekliyor, sırada bekliyor.
Köle yetiştiriliyor evet, ya. Bir maaşa evet, şey yapıyor. Evet. Yani bir maaşa. Ya kardeşim, bir kere bu sistem öyle bir şekilde olmalı ki, ben bir yerde işçi olabilirim. Evet. Ama bir başka açıdan iş veren olmam lazım. Bu işimi her an kabul eder. Bugün öyle bir sistem ki işçiyi işverene köle yapıyor, işveren de işçiye köle yapıyor. Onun için Müslümanlar olarak hem aileyi hem de bunu düzeltmemiz lazım. Evet.
İnşallah. Evet. Evlenecek kişilerde aranması gereken şartlardan bahsettik. İffetli olmak, rüşte ermiş olmak, bir de aralarında evlilik yasağı bulunmaması. Bu yasaklarda bahsettiğimiz gibi demin Nisa suresi 23. ayette sayılıyor. Burada değinmek istediğim ufak bir şey var. Bizde de tabii ki işte resmi nikahlardan evvel araştırmalar yapılıyor bu konularda. Fakat süt kardeşliği mevzusu aslında Kur'an-ı Kerim'de süt kardeşlerin evlenmeleri yasak. Resmi olarak böyle bir yasak yok ve bu bilgiye de aslında pek itibar edilmiyor, yani dikkat edilmiyor. Kim kimin işte süt çocuğu veya değil, süt kardeşi veya değil, bu gibi bilgiler maalesef tutulmuyor. Aslında bunların da nüfusta tutulması, nüfus kayıtlarıyla birlikte tutulması gerekir. Çünkü yani bu aslında kısa bir bilimsel bilgi gibi olacak ama anne sütünün 0-2 yaş arasında alındığı vakit insanın DNA'sı üzerinde değişiklik yaptığı, etki gösterdiği tespit edilmiş. Yani bu nasıl doğuştan akrabalık bağıyla, genlerle birbiriyle akraba olabiliyorlarsa insanlar, anne sütü vasıtasıyla da genleri değişip birbirleriyle demek ki evlenmelerine engel olabilecek bir yakınlık oluşuyor aralarında. Tabii muhtemelen tabii ki başka hikmetleri de vardır ama en basitinden şu anki bilimle görebildiğimiz böyle bir sakıncası
tabii,
var.
Tabii, o doğru, yüzden doğru. Doğru.
Zeynep Hanım'ın o söylediği şey dikkate alınmazken bu defa Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir yasal engel olmayan evlatlıkla alakalı, oysa bir sürü toplumda baskı oluşuyor. Hı. İşte bu senin çocuğun gibidir, bu bunun kardeşi gibidir, bunun eşi senin gelinin gibidir, kızın gibidir gibisinden bu defa hayali bir takım mahremiyetler oluşturuluyor.
Evet, maalesef. Yani evlatlık diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yok. Evet. Bakıcı aile olabilirsin ama evlatlık yok. Ama burada şey, küçük bir ilave yapayım sizin şeyinize. Hani biz şimdi bu toplantıyı İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kaldırılması sebebiyle yapıyoruz. Ama bu okuduğunuz ayetlerdeki hükümlerden sadece evlenmesi yasak olanları mezhepler dikkate almışlardır. Onlarda da en önemli olan muhsanat kavramını hiçbirisi dikkate almamıştır. Yani kadının herhangi bir gayrimeşru ilişkiye girmemiş olmasını, ya girmiş olup tevbe etmiş, düzeltmiş olursa başka, erkeğin yani kendi namusunu ciddi manada koruması, kadının ciddi manada koruması şartı hiçbir mezhep tarafından kabul edilmemiştir.
Öyle hocam, küçücük çocuk.
Abi Kur'an-ı Kerim bunu olmazsa olmaz şart olarak yazmıştır. Kadın için, erkek için. Mesela Nisa Maide Suresi'nin 5. ayet ikisinde bir arada zikrediyor. Evet. Hiçbir mezhep bunu dikkate almaz. Ve maalesef tabii bu İslam şeydi, bu Allah'ın kabul edebileceği bir tavır değil. Bir de rüşt dedik, Kur'an-ı Kerim'in açık hükmü. Bu rüşt şartı evlilikte hiçbir mezhep tarafından dikkate alınmaz. Ondan sonra bir de nikah çağı diye açıkça Allahü Teala burada bildirmesine rağmen hiçbir mezhep bunu dikkate almaz. Daha yeni doğmuş çocuğu evlendirirler. İster kız olsun, ister erkek olsun. Ve mesela yeni doğmuş bir çocuğu 90 yaşındaki bir erkek ya da kadınla evlendirebilirler. Ve bu da bütün mezheplere göre İslam'ın hükmüdür, haşa. Bu açık ayetleri bırakmışlardır. Ve işte bir ayeti saptırarak asla o dedikleri manada olmayacak Talak Suresi'nin 4. ayetini, ki maalesef şu andaki bütün tefsirlerde, bütün meallerde, gerçi son zamanlarda değişme az çok başladı ama ona delil almışlardır. İşte burada çok açık ve net. Zaten Kur'an-ı Kerim'e göre reşit olmayan evlendirilmesinin, namusunu korumayan, bir çocuk için namusunu koruma diye bir kelime kullanılır mı? Kız olsun, erkek olsun. Dolayısıyla tabii onu yaptıkları için her şeyi batırmışlardır. Ya bu buradaki düzeltme sadece işte Cumhuriyet'le birlikte Batı'dan alınan madde medeni kanunlarla sınırlı değil. Bugün Türkiye'de kendilerini dindar sayan, işte İslam'a çok bağlı olduklarını söyleyen bütün mezhep mensuplarının da kendilerini Kur'an'a uydurma mecburiyetlerini onlara anlatmak durumundayız. Bu tüm İslam alemi için geçerlidir. Yani bu bozulma ta Abbasiler döneminden başlamış. O bozukluk din olarak o gün bugün devam ediyor. Ve işte biliyorsunuz bu yıllardır bu yanlışlarla mücadele etmemize rağmen kimsenin umurunda değil. Evet.
Evet, inşallah umurunda olanlar ulaşıyorlar, ulaşırlar doğru bildikleri hocam. Bir diğer maddemiz, nikah şartlarını sağlayan kadın ve erkeğin bir arada yaşamaları ancak nikah akdi ile mümkündür. İster evliler ister bekarlar tarafından yapılsın, evlilik dışı her tür cinsel birliktelik zinadır. Tabii. Ve tabii bu zinanın da ortaya çıkması ya da çıkmaması durumunda oluşturduğu sonuçlar da farklı olabiliyor. Yani ortaya çıkması durumunda bu zaten toplumun ahlaki durumunu bozan bir neden haline geliyor ve topluma karşı işlenmiş bir suç oluyor. Bu durumda da zina haddi Kur'an-ı Kerim'de belirtilen işte 100 celde hem kadına hem erkeğe uygulanması gerekiyor. Gizli kalması durumunda ise bu Allah'a karşı işlenmiş bir suç oluyor ve İnsanlar tevbe edip bu davranışlarını düzelterek bundan inşallah kurtulabilirler.
Yani orada şu mesele var. Mesela bir erkeğin ya da kadının zina ettiğini bilebilir bir kişi. Fakat 4 şahidi olmadığı için olayı mahkemeye taşımayabilir. Ama böyle bir kadın, zina etmiş, zina eden bir kadına talip olan bir kişiye o şahsın sana uygun değildir demesi gerekir yani. Ya da erkek için de aynı şey söylüyorsun. Zina eden bir erkek için. Yani bunu mahkemeye, insanlara duyurmak değil. Bu sana uygun değil kardeşim. Bunu üstü kapalı olarak söyler. Söyleyebilir. Yani şeyde mahkeme huzurunda dört görgü şahidi gerekiyor. Bir kadının zina ettiğini söyleyen bir kişi için. Ama böyle evlenme sırasında da Allah-u Teala bir velinin devreye girmesini bize emrediyor. Bakara suresinin 232. ayetinde. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa o kadınlar, kızlara, evlenecek olan kızlara ya da dul da olabilir, dul kadınlara baskı yapmayın. O zaman marufa göre anlaşmaları ne demektir? O marufun bir parçası. İşte kadının reşit olması, erkeğin reşit olması. İkinci parçası kadının da erkeğin de gayrimeşru bir ilişkiye girmemiş olması. İkisi de gayrimeşru ilişkiye girmişse birbirleriyle evlenebilirler.
Zaten zina eden bir kadın, evet. Zina eden erkek de.
Nisa suresi 3. ayetinde zina eden bir kadın ancak zina eden erkekle evlenir diyor. Ama maalesef o ayeti de hiçbir mezhep kabul etmemiştir.
Göz ardı etmek yeterli.
Yani bu Kur'an-ı Kerim esasına göre ortaya koyarsan, burada ben bunu çok net söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'e göre ortaya koyduğum bu mezheplerin herhangi birisinin Müslüman sayılması mümkün değil. Evet.
Hocam bir de çok sık karşılaşıyoruz da belki onu da vurgulamak gerekir. Evlilik içerisinde eşler bu konuyla alakalı bir yanlış yaptıklarında bu defa bunu söyleyip söylememe konusunda kararsız kalıyorlar. Şöyle düşünüyorlar genelde hep sorulduğunda. Ben bunu eşime, işte kocama veya karıma söylemediğimde kul hakkına girmiş olur muyum? Onu kandırmış olur muyum? Bunu söylemeli miyim? Böyle bir yanlış yaptım mesela denildiğinde. Belki bunu da vurgulamak lazım hocam. Bunun söylenip söylenilmemesi hususuna.
Ya şimdi esas olan pisliklerin gizlenmesidir. Yani bu ister kadın ister erkek olsun, böyle pislik yaptılarsa yapacakları tek şey tevbe etmektir.
Tevbe etmek.
Allah-u Teala da bu konuda bize örnek olarak Nuh Aleyhisselam'ı veriyor. Yani Nuh Aleyhisselam'ın eşinin bir başkasından kazandığı erkek çocuğu benim çocuğumdur dediği zaman hani Allah-u Teala o senin ailenden değildir. Bilmediğin şeyi sorma dediği için Allah-u Teala nedir? Yani bu tür şeylerin üstünü kapat demiş oluyor Cenab-ı Hak. Çünkü bu pislikten ortaya çıkarılması yani çözümü imkansız problemlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verir.
Nur suresinde kazifle alakalı yani bir nikahlı bir erkeğin eşinin böyle bir yanlışına yakaladığında bile bunu ortaya hemen dökemeyeceği, konuşamayacağı, eğer konuşursa yani kendi eşi bile olsa bunun bir karşılığının bedelinin olacağına dair, hele hele bu eşi değilse bu defa bunun ciddi bir yani onun o toplumdaki şahitliğinin bile yok sayılmasına kadar ciddi bir yaptırım olması hakikaten bu tür şeylerin ulu orta konuşulmaması gerektiğini gösteriyor.
Tabii hani 6 ve devamı ayetlerde evet, evet. Mesela adam eşinin ilişkiye girdiğini gözüyle görse bile onu mahkemeye taşıdığı zaman eşine zina suçu atıyor sayılıyor. Çünkü 4 şahit gerekiyor. Ama onun bir çocuğu olsa kendi çocuğu sayılacağı için Allah-u Teala ona bundan kurtulma yolunu göstermiş. Kendisi 4 kere yemin ediyor. Kadının da kurtulma yolunu göstermiş. 4 kere yemin ediyor. Kendisi 5.sinde eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun diyor. Kadın da yalan söylüyorsam Allah'ın gazabı üzerime olsun diyerek bu birbirlerine ayrılabiliyorlar ama şey yapmış oluyor. Erkeği de kurtarmış oluyor. Allah kadını da kurtarmış oluyor burada. Yani nedir bu? Bize işte senin de çok isabetli söylediğin gibi pislikten ortaya dökülmemesi gerekiyor. Evet.
Sonra bu kişilerin kadın ya da erkek olsun çoluğu var, çocuğu var, annesi var, babası var, akrabaları var. Yani sadece onunla kalan bir şey olmuyor toplumda yani.
Yes, evet.
Hepsinin
Tabii.
sıkıntı
Nuh
yaşıyorlar.
Aleyhisselam'ın karısında
Evet.
olduğu gibi yani. Niye? Yani bunu ortaya döktüğünüz zaman hadi zina ürünü olan o çocuğun hiçbir suçu yok ki. Herhangi bir şeyden haberi yok.
Diğer çocuklarına bile aynı şekilde sıkıntı vesilesi olur yani.
Tabii bütün
Annelerin
aile için,
hakkında
bütün
bir.
çevre için ciddi bir sıkıntı
Evet.
vesilesi olur. Evet.
Bununla alakalı Nur Suresi 33. ayeti okumak isterim. Hür olsun, esir olsun. Yani burada herhangi bir ayrım gözetilmiyor. Evlenecek bir kişiyi bulamayanlar Allah aradıklarını bulduruncaya kadar iffetlerini korusunlar diyor Allahü Teala. Yani evlenmiyorsanız eğer İffetinizi koruyacaksınız. Evlilik dışı herhangi bir ilişkiye girmeyeceksiniz. Çok açık bir şekilde bu ayette belirtiliyor. Ayetin geri kalan kısımlarını başka maddelerde daha çok vurgulayacağımız için ben şu an gerisini okumayıp devam edebilirim. Söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa.
Şimdi tabii bu Nur Suresi 32 ve 33. ayetler son derece önemli. Yani İslam aleminin Allah'ın kitabını ne hale, yani İslam kitabından nasıl koptuğunu gösteren en önemli ayetlerdendir. Yani az önce söyledik ya, bunları Müslüman saymak Kur'an-ı Kerim'e göre mümkün değil. Ama sadece cahilliklerinden dolayı bazıları kurtulabilirler. Vatandaşlar cahil, bilmiyor ki bunları. Allahü Teala onları sorumlu tutmaz. Ama bunu bilenler kesinlikle sorumlu olurlar. Bak mesela Allahü Teala, hayır önce şunu şey yapayım. Bak sana sorayım Fatih. Mezheplerin %100'üne göre bir erkeğin yanındaki cariyeyle cinsel ilişkisi için herhangi bir sözleşme gerekiyor mu? Bir kişinin yüzlerce cariyesi olabilir.
Evet.
İşte bu İstanbul Üniversitesi'nin ana kampüsünün bulunduğu yer Osmanlı padişahlarının harem dairesiydi. Anlamı şu, orada yüzlerce cariye var, geliyorlar, hangisini beğeniyorsa o akşam şey yapıyorlar ve bunu mezheplerin tamamı helal sayıyor. Şimdi bakın isterseniz şöyle şey için yani siz kendiniz bu dersi dinleyen birisi gibi düşünün. Bir hoca olarak değil, yani iyi anlaşılsın diye şey yapıyorum. Şimdi burada Allahü Teala diyor ki, bak şimdi ben şu Diyanet'in mealinden okuyacağım. Ben meal vermeyeyim. Diyor ki sizlerden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Şimdi bekar olanları ifadesi yanlış yani, çünkü eyama kelimesi hem bekar anlamına gelir hem dul anlamına gelir.
Evli olmayanları.
Evli olmayanları demek lazım. İçinizden evli olmayanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden, köle ve cariye kelimesi köle erkekler için kullanılır, cariye kadınlar için olur. Durumu uygun olanları evlendirin. Uygun olmayanlar işte daha küçük yaşta olur. Yani daha reşit olmamış olur, şu olur, bu olur. Ben bu köleyi nasıl evlendireyim, nasıl şey yapacak falan derseniz diyor. Ya da fakir bu. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Yoksulluktan korkmayın diyor. Ben Allah garanti veriyor. Yani fakir diye evlendirmekten çekinmeyin diyor. Ondan sonra Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Şimdi bundan sonra iki meali okuyorum. Evlenmeye güçleri yetmeyenler, Allah kendileri lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bak evlenmeye güçleri yetmeyenler derken bir önceki ayette neden bahsedildi?
Yoksulsalar.
Köle, cariye ve evli olmayan kadın ve erkeklerden bahsedildi. O zaman evlenmeye güçleri yetmeyen Allah onlara bir imkan, kendilerine bir imkan verinceye kadar. Yani aslında gücü yetmeyen diye tercüme edilen şey de yanlış yani. Evlenecek birini bulamayanlar. Yani bellediğin la izune nikahan, yani evlenecek birisi. Ben yani beğenemedim yani işte tamam, ama yani bir türlü içime yatmadı, sevemedim diyebilir.
Zaten gücü yetme meselesini bir önceki ayette bahsetmiş oldu yani.
Tabii gücü yetme ifadesi değil.
Yoksulluktan şey
Tabii,
yaparak
çünkü
yani.
yoksulluktan ben yardım ederim diyor. O değil yani. Dolayısıyla ve yestağfirledin la izune nikahan. Yani nikahlanma imkanı bulamıyor. Yani ne yapıyor? Evet, var ama beğenemiyor. Mesela kız hoşlanmıyor erkek kendilerini gösteren erkekten. Erkek kendine gösterilen kızdan hoşlanmıyor. Peki niye diyor? İffetli davransınlar diyor. Ne demek iffetli davransınlar? Gayrimeşru, yani i̇lişkiye nikah girmesin. Nikahsız ilişkiye girmesinler demek. Dün başta nikahlayın demedi mi? Şimdi nikahsız ilişkiye girmesinler emri sadece hürlere mi veriliyor?
Hayır. Hem kadın hem hür hem erkek.
Yani kölelere de cariyelere de veriliyor değil mi? Nikahsız ilişki onlara da yasak. O zaman bir hür erkek bir cariye ile nikahsız ilişkide bulunur bilir mi bu ayete göre?
Bulunmaz.
Burada kapalı bir tarafı var mı? Yok. Ama maalesef mezheplerin bunlarla uzaktan yakından ilgisi yok. Yani Resulullah döneminde yapılmış, Resulullah'a özel olarak sadece ayette belirtilen bir tek mariye olayı vardır. Onunla ilgili de özel ayet vardır. Sana has. O ayetin de manasını bozmuşlardır zaten. Şeyde çünkü sistem bozul, kendi kurdukları sistem bozulmasın diye. Ondan sonra burada mesela bak bir şey söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابِ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. Mesela hakimiyetiniz altında ister kadın ister erkek olsun. Sizinle bir sözleşme yapmak, kitap yani sözleşme yapmak istiyorlar. Ne diyor? Ya mesela kız diyor ki ya bana müsaade edin. Ben benimle evlenecek birini bulurum. Ben evlenecek biri bulduğum zaman benden şey için hürriyetime kavuşmak için ne istiyorsunuz? Şunu, tamam. Ben bulurum. Ne oldu? Bir sözleşmedir. Ya da erkek diyor ki ya bana müsaade edin. Ben bir hanım bulup evleneyim diyor. Ama şimdi ikisinde maddi yardıma ihtiyaçları var. Orada ne diyor Allah-u Teala? Fekâtibûhum in alimtum fihim hayran. Eğer onlarda bir hayır bilirseniz onlarla sözleşme yapın. Yani bunlar evlenebilecek güçte, bunlar yapabilirler, evlenebilirler, birisini bulabilirler diyorsanız. Ama ondan sonra وَاَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِي اَتَاكُمْ. Allah'ın size verdiği mallardan verin onlara. Onlara verin. Niye? Evlenebilsinler. Evlenebilsinler diye. Ama tabii bu ayette şey yapmıştır. Onu girersek tabii çok fazla vakit alır. Ayetin bu kısmı da maalesef ayette uzaktan yakından ilgisi olmayacak şekilde bütün tefsirlerde şey yapılmıştır. Evet. Şimdi ondan sonrası kısım, ondan sonraki kısım. Bak şimdi Allah başta evlilik dışı ilişkiye imkan verdi mi? İster hür olsun, ister esir olsun, ister köle olsun, ister cari, hiç farkı yok. Evlilik dışı ilişkiye asla müsaade etmedi değil mi burada? Peki, o zaman ondan sonraki kısma وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. Burada önce doğru manayı vereyim. Diyor ki Allah-u Teala kızlarınızı, bu kızların hesap ifadesinin içine esirler de girer. Nisa suresinin 26. ayetinde esir kadınlar içinde şey söz konusudur. 25 miydi? 25 galiba. Evet, 25. ayetinde evet. Oraya da Allah-u Teala feteyat kelimesini evet kullanılıyor 25. ayette. Burada da feteyat, feteyat kelimesi genç kızlar demektir. Çünkü orada Allah-u Teala esir kadınların da onurunu kırıcı bir tek kelime kullanmıyor. Çünkü kadınların hassasiyeti vardır yani. Onlara diyor baskı yapmayın. Alel bigay zorlamayın. Neye? İsyana zorlamayın. Evlenmek istedikleri kişilerle evlendirmek için uğraşmayın. Zaten Bakara suresi 232. ayetinde Allah-u Teala ne dedi? فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. O kadınlara baskı yapmayın dedi. Onlara engel olmayın. Onlara engel olmayın, baskı yapmayın. اَنْ يَنْكَحْنَ اَزْبَاجَهُنَّ. Eşleriyle nikahlanmaları konusunda. İster esir olsun, ister hür. İster dul olsun, yani isterse bakire, bekar yani diyelim. Bu da bakire tabii kadın. Baskı yapmayın. Eğer evlenecekleri kişiyle marufa göre anlaşmışlarsa. Yani Kur'an koyduğu prensiplere göre bunların arasında evlenme engeli yoksa baskı yapmayın diyor Allah-u Teala. Ondan sonra peki baskı yaparsanız tam o ayetin tam tersi. Vela tükrü fetiyatikum, kızlarınıza baskı yapmayın. Ne yap? İsyan edecekler. Anlaştım, şey yapıyorsun. İsyan edecekler. İn eradne tahassunen, tahassun muhsana olmak. Yani evli, çünkü evli olmayan kadına da muhsana denir. Evlendikten sonra da muhsana denir. Yani kocasının koruması altına girdiği için muhsana, Allah koruyor, aile koruyor, tüm toplum koruyor kadını. Evlendikten sonra ilave olarak kocası koruyor. Niye böyle? Litepte o aralar hayati dünya, dünyalık, dünya malı isteyerek. Ne olmuş olur? Ben ona vermem. O kim ki sen onunla evlensin? Ya bir bak bakalım, ahlakı yerinde mi? Kur'an-ı Kerim koyduğu prensipler, Kur'an-ı Kerim hiç maddi zenginlik işareti koştu mu sizin o çalışmalarınızda? Yok. Yok efendim, işte o kimin oğlu oluyor ki ben seni ona vereyim diye. Bu çok olur yani maalesef.
Veyahut da şu zengin git şununla evlen diye. He. Herhangi bir zorlama.
Yok yani o şey yok. Zorlama olmaz. Ve men yükrehunne, ama kim onlara baskı yaparsa, fe innallâhe min ba'di ikrahinne, bunların onları zorlama baskılarından sonra Allahü Teala gafurur rahim, gafur ve rahimdir. Kim affedecek? O emri tutmayanları değil. Orada evlenme zorla evlendiriliyor. Zorla baskı yapılarak evlendiriliyor. O kızcağızı Allah sorum tutmayacak. Yani erkeklere genellikle yapmazlar baskı, kızlara yaparlar. Allah o kızı sorum tutmayacak. Yani zaten Bakara 232'de de burada da şeyler için, kızlar için bu ifadeler kullanılıyor. Yani kadınlar için. Baskıdan sonra mecbur kalır. Çünkü birçok kimse, işte bir hanım bana gelmişti İstanbul Müftülüğü'ndeyken. Dedi ki köyde bir delikanlıyla bizim aramızda büyük bir aşk vardı. Hem bizim köyde herkes biliyordu, hem komşu köylere kadar ulaşmıştı. Sonra bu delikanlı askere gitti. O askerdeyken beni zorla bir başkasıyla evlendirdiler. O evlendiğim kişi de bunu biliyordu. O gün bugün bana karşı herhangi bir kötü davranışı olmadı. Bana karşı hep iyi davrandı. Benim evlendiğimi duyunca o adam askerden gelmedi. Nereye gittiğini hiç kimse bilmiyor. Ben de dedi, çok böyle iyi akıllı bir hanımdı. Ben dedi o gün bugün evlendiğim kişiye karşı bir sevgi duymaya çalışıyorum. Gece gündüz dua ediyorum. Bir türlü sevemiyorum. 3 tane de çocuğum oldu dedi. O daha önce o aşık olduğum adamı unutmaya çalışıyorum. Bir türlü unutamıyorum. Ya hocam ben günahkar mıyım dedi. Şimdi bu ayet ne diyor? O kadını sorumlu tutmuyor. Allah böyle bir nikah kabul etmiyor ama sen burada öyle o kadar değil ki şimdi hanımların o nezaketinden tutup da davayı mahkemeye taşımasını bekleyemezsiniz ki yani. Herkes yapamıyor ki onu.
Zaten baskıyla yani, yapılmış yani. Baskıyla öyle bir şansı olsaydı.
Bakın bu kadar açık ayete rağmen Hanefiler baskıyla yapılan nikahı kabul ederler. Evet. Efendim alnına tabanca dayasan evet dese kabul ederler. Geçerli sayarlar. Ama Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri kadına bu yetkiyi bile verir. Orada diyebilir ki hadi vur. Fakat hiç sormadan evlendirirler.
Buradaki genç kızlar hocam, esirler anlaşılabildiği gibi tabii ki insanın kendi özgür, genç, kendisine ait hür kız da olabilir. Yani kendisine ait derken insanın kendi çocuğu da olabilir ya da bir başkası da olabilir. Yani hür bir kız da yine aynı bu ayetin kapsamına giriyor. Yani tabii, aslında hiç kimseyi, evet, tabii. Yani hiçbir genç kız aslında istemediği bir evliliğe zorlayamazsınız.
Zorlayamaz. Hiçbir kadını zorlayamazsınız.
Evet. Yani aslında erkekleri de zorlayamazsınız mutlaka ki, fakat çoğunlukla baskı altına alınanlar kadın olduğu için.
En fazla baskı altına alınanlar onlar maalesef.
Evet.
Kız kaçırmalar var. Bir sürü baskılar var. Şunlar var, bunlar var. Allah-u Teala, bakın siz ayetleri incelediniz. Çok iyi biliyorsunuz. Mesela pozitif ayrımcılık kavramını kullansak.
Evet, kadın için.
Kur'an-ı Kerim'e göre kadın için mi kullanılır, erkek için mi?
Evet, kadın için var.
Kesinlikle gerçekten kadın için kullanılır. Ama bu mezheplerin tamamı bu pozitif ayrımcılığı sıfıra indirip kadını da köleden daha aşağı hale getirmemişler mi? Bunu açıkça da ifade ederler kitaplarında. Neyse, şimdi bakın, burada daha iğrenç olanı, daha kötü olanı demiyorum. Daha iğrenç olanı bu ayete verdikleri inanılmaz bir anlam. Bak şimdi mesela şu Diyanet'in mealinden, evlenmeye güç yetiremeyenler Allah kendilerini lütfuyla zenginleninceye kadar iffetlerini korusunlar dedi. Güç yetiremeyenler de 32. ayette köleler, cariyeler, herkes dahil, değil mi?
Hür veya esir.
Yani. Şimdi diyor ki burada, bakın aynı ayette diyor ki dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Ya Allah, fuhştan uzak kalın diyor, bunlara fuhşa zorlamayın diyor. Ne şart koşuyor? Namuslu kalmak isterlerse zorlamayın. İstemezlerse, yani bir birisiyle zina yapmışsa tamam, o zaman satıp affedersiniz, genel ev kurabilirsiniz. Bu da Kur'an-ı Kerim'in hükmü olur, değil mi? Haşa. Zorlamayın diyor. Kim onları buna zorlarsa bilmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlamasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Nedir? Ondan sonra diyeceksin ki korkma, Allah seni affedecek, sen çalış. Hani kadını satacak orada, kadını bir genel ev şey olarak kullanacak burada, buna göre esir kadınları açacak genel evi ve ayeti de delil getirecek, değil mi? Öyle değil mi?
Maalesef.
Bak bunu yıllardır söylüyoruz. Bu Diyanet'in meali. Bak Diyanet'in 2017'de yayınlamış mealinde bak ne, bir değişiklik yapmışlar mı? Bak bakalım 33.
Namuslu yaşamak isterlerse dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın.
Hey, istemezlerse ne yapacaksın? Birisiyle gayrimeşru ilişkiye girmişse ne yapacaksın? Zaten cariyeler hep gayrimeşru ilişki serbest değil mi şeye göre?
Neresinden tutsak elimizi
kırıyor. Buyurun yani, bakın. Yani bu dini ne hale getirmişler? Ya bu Diyanet'in işte bunlar, ya bunu ta ne zamandan beri, uzun yıllardır bu ayetleri ortaya koyuyor. Ya insan azıcık bir dikkat eder ya. Şunu niye değiştirmiyorsunuz ya? Hiç mi Allah korkusu yok? Evet.
Şimdi buradan aslında bizim bir başka maddemizi de okumuş olduk gibi düşünelim. Tamam. Yani evlilik bireylerin özgür iradesine ve rızasına bağlı, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı bir kurumdur. Bu sevgi, saygı ve aradaki bu merhameti zaten Rum suresi 21. ayetten çıkardığımızı söylemiştik. Kişilerin rızasına bağlı olması gerektiğini, kimsenin evlenmeye zorlanamayacağını da Nur suresi 33. ayetten böylece çıkartmış olduk. Bir diğer maddemizde nikah akdi aralarında evlenme yasağı olmayan bir erkek ve bir kadının birbirleriyle şahitler huzurunda yaptığı yazılı bir sözleşmedir. Nikahın ilan edilmesi esastır. Şimdi bunun şahitler huzurunda olduğunu nereden anlıyoruz? Nur suresi 32. ayette o içinizdeki bekarları, evli olmayanları evlendirin ifadesinden. Evlendirme görevi müminlere verilmiş. Ve burada evlendirin fiili emri de çoğul formda, yani en az 3 kişinin olması gerekiyor. İşte bir kişi orada yazıyor olsa veyahut da işte diyelim ki görevli addedilse, diğer iki kişinin en azından şahit olması gerekir. Böylece hani en az iki şahit huzurunda, ama tabii böyle bir kısıtlama yok. Halk içerisinde normalde ne yapılır, işte bir nikaha kişilerin zaten aileleri davet edilecek. Velisinin olma zorunluluğu var kızın. Bunun dışında da istediği kadar kişi şahit olabilir ve şahitler huzurunda yapılan bir sözleşmedir. Bunun yazılı olduğu da sağlam bir sözleşme olduğu da yine Nisa suresinin 21. ayetinden anlaşılabiliyor. Kadınlara mehirlerini verdikten sonra onlara boşarlarsa eğer mehirlerinden hiçbir şey geri alamayacaklarını söylüyor bir önceki ayette Allah-u Teala. 21'de de diyor ki nasıl geri alabilirsiniz ki? Onlar sizden sağlam bir söz aldılar. Misakan galiza diyor yani. Çok sağlam bir sözleşme yaptılar. Ve birbirinize
sağlam baş başa sağlam sözleşme kaldınız. Olması için şahitler huzurunda olması evet. lazım değil mi?
Tabii. Mutlaka.
Yoksa karşı tarafı inkar ettikten sonra nasıl ispatlayacak?
Evet.
İspatlayabilmesi lazım yani.
Yine ölen eşine varis olabilmesi için ortada hakikaten hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir sözleşmenin tabii. bir gerçeğin olması lazım. Allah bunları birbirine varis kılmış.
Tabii onun için evet. şeyde mesela gizli nikah asla olamaz. Müt'a nikahı diye bir saçmalık asla kabul edilemez. Mesela hep derler ki Resulullah zamanında yapıldı da işte Ebu Bekir zamanında oldu Ömer kaldırdı. Tam bir iftiradır. Böyle bir şey asla olmamıştır.
Evet, tabii.
Asla olmamıştır.
Allah'ın dininde öyle
tam
şey
bir iftiradır ama bu iftirayı maalesef Sünni Şii bütün mezhepler kabul ederler. Yani Ömer zamanında kaldırıldığını hepsi kabul eder. Peki Ömer zamanına kadar caiz değilse Ömer ilah mı ki onun dediğini yapıyorsunuz? Bunu Sünniler. Şiiler de bu defa Ömer'e hakaret edebilmek için onu yuvaslak olarak kullanırlar. Ya bu ne biçim şey din anlayıştır ya Rabbi. Cenab-ı Hakk'a niyazım ya Rabbi bize lütfet de şu senin dinini doğru bir şekilde tüm insanlığa sunabilelim. Çağımızın bu iletişim ve haberleşme araçlarını en iyi kullanarak her insana ulaşmamızı bize nasip eyle ya Rabbi. Senden niyaz ediyoruz.
Sonra?
O zaman Zeynep Hanım'ın biraz önce dikkat çektiği şahitlikte velilik dediğimiz birçok insan veli denilince tam kafasında bir şey oturmuyor. Ne kadar ehemmiyetli olduğunu hem şahitlik meselesinde hem de kişilerin birbirine denkliği yani işte namus şartları şunlar bunlar bütün bunlarda veli işte maruf dediğimiz şey ne kadar önemli. Yani tam merkezinde evliliğin merkezinde yer alıyorlar yani.
Araştırması, kızın ailesinin özellikle evet. evleneceği kişiyi araştırması onunla alakalı pek çok açıdan.
Bir de şu var mesela gerekiyor. Ailesi araştırdı. Dikkat ederseniz hiçbir ayette anne baba demiyor. Ama ilk önce anne baba akla gelir tabii. Yakın akrabalar akla gelir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem velisiz evlenmenin batıl olduğunu şey yapıyor. Ama velisi yani annesi babası falan anlaşamayabilirler. Evlenmek istediği halde vermeyebilirler. Ellerinde de bir gerekçe olmayabilir. Ben vermiyorum. İşte ana baba hakkını helal haram ediyor. Bir sürü psikolojik baskılar yaparlar. Çok yaparlar. Allah-u Teala da şey Resulullah da orada ne diyor? Şey yapar da velisi olmayan velisi şeydir.
Yetkili
makamdır diyor. Dolayısıyla hiç kimseyi şey yapmıyor, yetkili makama gider, yani objektif bir şekilde araştırma yapılmasını sağlar. Gerçekten bunların birbirleriyle evlenmelerinde Kur'an-ı Kerim açısından bir mahsur yoksa evlenirler. Sonuç olarak hiçbir kadın veya erkek hür iradesi dışında evlendirilemez. İşte az önce Nur Suresi 33. ayetini okuduk. Bazı kadınların duygularını istismar ederek zorla evlendirildikleri takdirde de Allah onları affedeceğini söylüyor.
Evliliğin burada ilan edilmesi de şart olmuş oluyor zaten.
Tabii.
Bu şekilde ortaya.
Resulullah'ın bir sözü var orada biliyorsunuz. Yani zina ile nikah arasındaki fark def çalmadır. Niye def çalınıyor?
Evet, duyduk duymadık demeyin diye ilan yani, ediyor. Aslında.
Def çalındığı zaman herkes bilecek ha demek ki bir evlilik var.
Düğün var evet.
O zaman bunların duymasını hiç istemedikleri kişiler de zorunlu olarak duyacaklar değil mi?
Evet. Bir de insanların bir takım konuşmalarının önüne geçilmiş olacak. Yani insanlara bir nevi bakın bundan sonra siz bizi birlikte göreceksiniz. Bilin ki biz evlendik.
Tabii. Evet. Yani gizli nikah diye bir şey asla olamaz yani. Herkesin herkese açık bir şekilde olması lazım.
Bir diğer maddemiz yine nikah akdi kişilerin nesep bağını değiştirmez. Bunu yani şöyle, mesela bir kadınla bir erkek evleniyorlar, kadına soyadı değişiyor. İşte kütüğü eşinin kütüğüne geçiyor. Ondan sonra artık ona başka bir soyadı ile hitap edilmeye başlanıyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala mesela Ahzab suresinin 4. 5. ayetlerinde evlatlıklardan bahsediyor. Bunlar bir kişinin korumasına aldığı kişiler. Kendi anne, evladı, kendi soyundan gelmiş kişiler değil. Evlatlıklarınızı sizin evladına saymamıştır diyor. Bunlar
Bunları
kendiniz söyleyip kendiniz inadınız sözlerdir. Sonra 5. ayette onları babalarının adıyla çağırın diyor. Eğer babalarını bir Allah katında doğru olan budur. Babalarını bilmiyorsanız onlar din kardeşleriniz ve dostlarınızdır diyor.
Evlatlığa bile
Evlatlığa bile babasının
başka bir isim,
adıyla.
babasının adı dışında şey yapmaya müsaade etmiyor.
Evet, şimdi burada babası belli olan bir kişi var. Onun tutup soyadını bir başka hale getiriyorsunuz. Aslında soyu, annesinin, babasının herkes belli olduğu halde. Yani bunun hiçbir gereği yok baktığımız zaman. Hiçbir gerekçesi yok Kur'an-ı Kerim'e göre. Onların da babalarının adıyla çağrılması. Yani bugün de günümüzde aslında kadının babasının soyadıyla belki çağrılması gayet uygundur.
Ya zaten mesela olayı Türkiye açısından düşündüğümüz zaman bu kızlık soyadı evlendikten sonraki soyad kavramı 1926'dan sonra ortaya çıktı. Yani bu İsviçre Medeni Kanunu'nun Türkiye'de kabul edilmesinden sonra o zamana kadar herkes yani mensup olduğu aileyle anılıyordu. O böyle bir batıdan bu tür kanunları almamış olan İslam ülkelerinin tamamında da bu böyledir.
Öyle
Yani
mi?
hiçbir mezhep bunu kabul etmez. Yani ondan yaptıkları doğruları da söylemek lazım.
Hocam, herhalde bu haftaki süremizin
Peki bu
sonuna
haftaki
geldik.
dersimizi de burada bitirmek durumundayız. Çünkü vakit yeteri kadar doldu. Ama tekrar edelim. Yani şunu tekrar etmemizde fayda var. Allahü Teala dinini her zaman tekrar ediyoruz ama olsun. Bin defa da tekrar etsek yine azdır. Allahü Teala dinini fıtrat olarak tanımlamıştır. 30. surenin 30. ayetinde, Rum suresinin 30. ayetinde fıtrat yani yarattığı şeylerde ki bu fıtrat kelimesini gökler ve insanlar için her şey için kullanmıştır. Varlıklarda geçerli kanun ve kurallar bütünü. Oluşum, değişim, gelişim, kanun ve kuralları. Şimdi o zaman dinle tabiat arasında tam bir uyum söz konusu. Dolayısıyla işte bu evlenmede de Allahü Teala'nın koyduğu kurallar evrenseldir. Yeryüzünde hiç kimse buna karşı çıkamaz. Çıkanlar da yanlış yaptıklarını gayet iyi bilirler. İşte bu sebeple aslında burada bugün geçen hafta ve bugün yaptığımız derste sadece Müslümanlara değil tüm dünyaya hitap ediyoruz. Çünkü bu kitap dünyada her insanı yaratanın kitabıdır. Buradaki kurallar da her insanın doğal yapısında geçerli kanun ve kuralların
Uygulam.
birebir Allah tarafından yazıya geçirilmiş şeklidir. Onun için burada bu konuda inşallah hem Müslümanlar biraz akıllarını başlarına toplasın, gerçekten Müslüman olsunlar. Hem de bu vesileyle bu doğru hükümleri tüm dünyaya yayalım. Allah yardımcımız olsun. Allah cümlemizi rızasına ayırmasın kitabına. %100 bağlı olan, en iyi yaşayan, en iyi şekilde anlatan kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.